Herkese merhaba, ben Erdi Özağ.
Ben Ender Yıldız.
Mobility'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu bölümde ağırlıklı olarak Android'i konuşacağız. Çünkü geride bıraktığımız hafta içerisinde Google'ın I/O adını verdiği konferans yapıldı, gerçekleştirildi ve pek çok duyurunun da anonsu yapıldı aslında etkinlik çerçevesinde. Biz Android'le işletim sisteminin detaylarını geçtiğimiz günlerde yine Ender'le beraber çektiğimiz bir videoyla sizlerle paylaşmıştık zaten. Mobility'de kalan kısımdan bahsedeceğiz. Çünkü onları ayrı ayrı videolar yerine bir arada değerlendirmenin daha uygun olduğunu düşündük. Zira hani bakıldığı zaman aslında birbiriyle ilişkili bir cihazlar silsilesi var. Dolayısıyla Mobility'nin ilk bölümünde Google I/O etkinliğinde Android'li işletim sisteminin yanında duyurusu yapılan diğer unsurlardan bahsedeceğiz. Bunların başında akıllı saatler geliyor. Biliyorsunuz Google tarafı birkaç ay önce Android Wear adını verdi. Giyilebilir cihazlara özel Android işletim sisteminin kırpılmış ve arayüzü biraz daha bu cihazlara özel hale getirilmiş versiyonunu tanıtmıştı. Yine Android Wear işletim sisteminin tüm detaylarını anlattığımız bir videoyu bizim videolar sayfamızda arama yaparak bulabilirsiniz. Akıllı saatler daha büyük önem kazanacak çünkü Android Wear giyilebilir teknolojiler için geliştirilmiş olsa da ilk etapta akıllı saatlerle karşımıza çıkacak. Şu ana kadar yapılan ve piyasaya çıkan tüm akıllı saatler birbirinden farklı işletim sistemleri kullanıyor. Arayüzler hepsi birbirinden farklı ve alakasız. Bazıları tek başına bir akıllı telefon işlevi görebilecek yeteneklere sahipken bazılarının akıllı telefonun yanında ikinci bir ekran gibi kullanıldığını biliyoruz ama Android Wear ile birlikte dünya çapındaki büyük üreticiler ortak bir standart çerçevesinde ağırlıklı olarak tasarımla ayrışan ama donanım ve yazılım kısmında zaten %100, donanım kısmında da çok büyük bir ihtimalle ekran ve pil dışında benzeşen cihazlar koyacak, karşımıza çıkacaklar gibi görünüyor.
Yani çok güzel dedin. Standarda oturacak. Şimdiki halde neler var? Samsung tarafında bir şeyler var, LG var. Herkes bir şeyler ayrı ayrı yapmaya çalışıyor ve uyumluluk konusunda da sıkıntı var. Şimdi illa Samsung telefonu olan adam Samsung akıllı saat kullanmak zorunda olmayabilir.
Ama Samsung akıllı saatin varsa telefonu zorunlu.
Yani işte,
tersine baktığın zaman.
Mesela adam saati beğenir ama telefonu beğenmez. İşte kullanamayacak. İşte bu tarz sıkıntıları bence artık bir kenara bırakıp işi bir standarda yatırmak gerekiyor. Standart olsa hani hangi telefonu, hangi saati kullanırsan ve ileride hangi giyilebilir artık cihaz olursa saatten sonra ne çıkar belli de değil. Hani belki akıllı tişört.
Gözlüğü çok ittiriyorlar ama Google
gözlük
Glass
biraz
projesi
şey oldu ya. Hani özel hayatın gizliliği falan derken
ergonomi problemleri var. Yani hani yukarı doğru baka baka yürümek istemezsin yolda açıkçası bakıldığı zaman. Dolayısıyla ilk etapta akıllı saatleri olacak. Şimdi I/O etkinliğinde biz zaten Motorola'nın Moto 360 ile LG'nin G-Watch adını verdiği cihazları bekliyorduk. Sürpriz model Samsung'unki oldu. Çünkü Samsung tarafında zaten Gear ailesi neredeyse bir senedir, 1,5 senedir var. Geçen sene Gear çok beklentileri karşılayabilen bir cihaz değildi. Kısa süre önce incelemesini yaptığımız Gear 2 görece daha iyi bir cihaz. Tizen işletim sistemi kullanıyor. Daha iyi donanım var ve pil daha iyi gidebiliyor. Gear 2'nin zaten bir de Gear 2 Neo adını verdiğimiz kamerası olmayan plastikimsi bir alternatif ucuz versiyonu var. Ve bir de Fit vardı orada bakıyor. Gear Fit. Daha çok spor cihazı gibi konumlandırılan. İstersen Gear'ın Android Wear'lı versiyonu da başlayalım. Çünkü diğerlerini biraz daha fazla biliyoruz en azından. Açıkçası Gear 2'nin tasarım olarak çok benzer bir halini karşımıza görmekteyiz. Donanımda bazı farklar var. Nedir? İşletim sisteminde Snapdragon'u görmekteyiz. Snapdragon 400'ün olduğunu biliyoruz. İşte 512 MB RAM ve bakıldığı zaman destekleyici bazı sensörler var. Hani zaten var olan bir tasarımın üzerinde Android Wear işletim sistemi giydirilmiş. Çok da bir fark olmadığını görmekteyiz. Ekran tarafında da AMOLED bir ekranımız var.
Yani standart bir akıllı saatte olması gereken şu anki günümüzün teknolojilerini koymuşlar. Açıkçası ben normal şu anda Gear 2'den biraz daha donanım olarak ayrışmasını pek şey yapamadım. Belki orada kullanılan Exynos chipsette bir uyum sıkıntısı mı olabilir veya pil konusunda beklentilerimi karşılamadı. Ya yani Snapdragon 400, biliyorsunuz Snapdragon 400'ünde birçok farklı alternatifi var.
Hani Create mimarisi olanı var. Cortex A7 tamamıyla düz baz alanı var.
Aynen öyle. Çok farklı bir şey. Yani bilgiler havada olduğu için fazla kesin bir şey de söylemek istemiyorum ama Samsung yine biraz daha ekstra donanımı oynayacak gibi gözüküyor. Ekstra işte bizim işte şöyle işlemcimiz var, şöyle belleğimiz var. Nasıl kullanıma yansıyacak onu görmek lazım. Pil tüketimi konusunda eğer hani 2-3 gün dayanırsa bence şey olur ama yok telefon gibi bir gün şarj edecek bir cihaz olursa pek de keyif verici bir akıllı saat deneyimi olmayacak.
Gerçi ekstra donanım oynuyor dediğin hani bakıldı zan. tüm bu, yani birazdan diğer iki sene gireceğiz. Üç akıllı cihaz, Android veri tabanlı akıllı saatin tamamında aslında aynı işlemcinin olduğunu görmekteyiz 3 aşağı 5 yukarı. Fark yaratan kısım nerede? Pil tarafında karşımıza çıkıyor. Android veri tabanlı akıllı saatlerde pili en ön plana çıkartan firma da LG. 400 mAh'lik bir pili var. Pil gerçekten rakiplerine nazaran LG tarafında büyük tutulmuş durumda. Aynı zamanda LG tarafı ekranda da farklılaşıyor. Neden? En son konuşacağımız model olan Moto 360'a da özel bir OLED ekran kullanıldığını biliyoruz ama LG tarafında IPS ekranı olduğunu biliyoruz ve LG diyor ki benim akıllı saatimde ekran always on, yani sürekli açık. Hani IPS ve sürekli açık bir araya getirdiğimiz zaman ona nasıl pil gidecek, nasıl deneyecek ondan emin değilim
şey
ama.
Şey gibi de değil ki siyahları göster, siyah ağırlıklı gibi göster, az enerji harcısı. IPS gibi açıktı mı? Açık yani.
Orada muhtemelen arka planda bir sürü optimizasyon, yazılımla yani donanım arasında izah
edilecek. G2'de başlayan o hani ekranda görüntü sabitse işte belleği alıp tazeleme oranı düşürme gibi bir sürü
aslında
teknik.
Aslında saat de o kadar karmaşık bir cihaz değil. Hani değil. Ona da gerek yok bakıldığı zaman.
Yani ama iyice cihazı daha komplike, karışık hale getiriyorsun böyle yapınca. Ama işte IPS bir de sonuçta kendi teknolojileri, yani kendi teknoloji değil mi? Ekran panel üretiminde yıllardır kullandığı teknoloji. O yüzden belki bir üç kağıdını yakaladılar da düşük enerji tüketiminde saatte kullanabilecek seviyeye getirdiler.
Ya çok güzel bir versiyon, özel bir panel hazırladılar. Onu
o da olabilir, o da belli değil şu anda ama yani LG'nin IPS seçmesi beni şaşırtmadı akıllı saatte. Ha belki de beklentileri karşılamayacak bir saat olacak ekrandan dolayı pil tüketimi konusunda. Şu an çok erken olduğu için pek fazla bir şey söyleyemiyoruz. Ama en azından şeydir, açık alanda görülebilir konusunda belki de iyi görüntü sunuyordur diye güneş ışığında falan. Biliyorsun,
parlaklık avantajları var zaten. Özellikle LG'nin panellerinde ciddi bir zaten parlaklık avantajı var.
Yükseklik değerlerine ulaşabiliyor. Belki de o yüzden tercih etmişlerdir. Çünkü saat oldu mu? Çünkü telefon işten değişmeye başlıyor biliyorsun. Telefon gibi her koşulda değerlendirilmiş.
Umarız tabii LG'nin akıllı saat, akıllı telefonlarında olduğu gibi şu an cihaz sıcak, en yüksek parlaklık seviyesine getiremeyiz tarzında uyarılar vermez. Şimdi LG G-Watch ve Samsung Gear Live'a bakıldığı zaman açıkçası ikisi arasında da tasarım benzerliği var. Neden? Köşeli hatları dikdörtgenimsi bir yapıya sahip olduklarını görmekteyiz. İşte 512 MB RAM zaten standart. 4 GB depolama alanı olduğunu görüyoruz ve çözünürlüklerde yine birbiriyle örtüşüyor. Tasarım anlamında bence en güzel akıllı saat Moto 360.
Ya güzel olur.
Herhalde bu akıllı saat yarışında 2014'ün kazananın büyük bir ihtimalle bir son dakika bir falso yemezsek onlardan donanım anlamında ya da fiyatlandırma anlamında belki Moto 360 olur gibi görünüyor çünkü gerçekten de hani en şey seçkin söyleyeceğim görünen model.
En çok saate benzeyen de Moto 360. Şimdi kimse kusura
bakmasın. Aslında iyi bir yerden yakaladın doğru. En çok yani dışarıdan bakıldığı zaman gerçekten
belki
saat
de,
gibi
hani
görünen doğru.
Bizler beğendik hani böyle çevremizdeki insanları da gösteriyorum ben bazen. Onlar da beğeniyor. Belki de şey gerçekten saate benzediği için böyle bir insan kendisini yakın hissediyor.
Ama sana şunu sormak istiyorum. Şimdi Moto 360 ile ilgili çok sayıda video izledik. Çok sayıda fotoğraf gördük. Yani bazı açılardan cihazın albenisi çok artıyor. Bazı açılardan
ya metal kasalı versiyonu daha güzel bir kere. Plastik olanın kayışı da biraz ucuz duruyor açıkçası. O ucuz kayışla biraz şey olmuş hani iş portası saatine benzemiş ama metal kasalı ve biraz daha böyle dokulu bir kayışı var. Hı hı. Büyük ihtimalle orada farklı alternatifler de görebiliriz Moto X gibi. O yani düzgün bir kayışla ve metal gövdeli kullanılıyor çok şık duruyor gerçekten. Yani ekranı da çok videolarda hani resimlerde bakıyorsun kesin bunlar Photoshop'lu falan diyorsun.
Aynen değil mi?
Videoya bakıyorsun.
Öyle aynen. Ekranı gerçekten çok başarılı. Ekran tarafında OLED tabanlı bir ekran var ve özel bir ekran olduğu söyleniyor. Yani özel üretim, özel mühendislik yapılmış bir ekran olduğu ifade ediliyor ama ancak detayları şu anda bilmiyoruz. Aralarında muhtemelen piyasaya en geç çıkacak olan da Moto 360. Yaz sonu gibi piyasada raflarda olacağı söyleniyor ama yani bu şu anda bir öngörü. Ne zaman çıkar ve hangi fiyattan gelir bunu bilmiyoruz. LG G-Watch Temmuz ayının başıyla birlikte dağıtımı olacak. Şu an ön siparişleri yapılan bir akıllı saat. Fiyatı da $299 civarındaydı diye tahmin ediyorum. Keza Samsung tarafında zaten işler çok zor değil. Var oradan donanımın ve tasarımın üzerine yazılımı değişmiş bir versiyon var. O da yakında çıkar. Onun da fiyatı benzer olacak gibi görünüyor. Herhalde aralarında yine en pahalı olanı Motorola olabilir. Çünkü en seçkin görüneni de o bakıldığı zaman. Ve beklentinin en fazla olduğu akıllı saat de birden oluverdi. Yani onun ticari anlamda belki fiyatı yüksek tutarak da oradan bir kazanım elde ederler ama açıkçası ondan emin değilim.
Çok da yükseltme. Abartmamak lazım. Ben açıkçası LG'nin $300'lık fiyatını bile yüksek buldum.
Ben de yüksek
saat değil abicim sonuçta alt üstü. Yani
şimdi tamam. Baktığın zaman hani saat dediğin şeyin çok ucu çok açık. Yani bugün tamam. Ben geçen gün bak çok net bir örnek vereyim. Geçen gün saatçiye girdim bir arkadaşım hediye bakmak için. Ben G-Shock'ları severim örneğin. Casio'nun tasarımları hoşuma gider çünkü biraz kaslı durur ve daha böyle masküler yani erkeğimsi bir hava taşır G-Shock'sa. Gerçi onların bayan versiyonları da var ama.
Pembeleri vesaire var.
Bir de onları şimdi eski tasarımla da retro akımıyla birlikte daha fazla gündeme gelmeye başladı. Vesaire neyse. G-Shock'lara baktım. Daha sonra Casio'nun Red Bull takımıyla, Formula 1'deki Red Bull takımıyla yaptığı özel işbirliği çerçevesinde bu Kendi özel bir alt markası var. Orada yaptığı bazı saatlere baktım. Sonra da bir saate gözüm ilişti. G-Shock havası taşıyor ama biraz daha o Casio'nun Red Bull'u özel tasarımından da bazı çizgiler taşıyor. Dedim bunun fiyatı kaç para? Adam çıkardı, biliyorsun saatçiler, kuyumcular hemen bir hesap makinesini açarlar yanına. Kardeşin nakit mi ödeyeceksin, taksitle mi vesaire? Dedim herhalde nakit öderim falan. O zaman hemen hesap makinesini açıyor. Kaç deyince açmıyor. Peşin fiyatla 12 taksit yaparım diyor ama nakit ödeyince tabii belli başlı indirimler oluyor. 2800'den 2400'e veririm. Ya dedim şimdi Casio saate de 2400 lira verir misin?
Yok, vermem.
Yani çünkü şöyle bir şey var. Saatleri belli kategorilere ayırdığın zaman bir tekstil firması olup saat yapanlar var aksa. Şimdi işte Armani'si, Tommy Hilfiger'i, Lacoste'u vesaire. İşte hani bir hani daha geniş kitleye hitap eden markalar var, Swatch gibi. Swatch'un alt markaları var, Tissot gibi bakıldığı zaman. Benim o fiyat kategorisinde en çok beğendiğim saatler Nautica'nındır mesela. Nautica'da mesela hani tekstil firmasıdır ama saatlerine bak daha böyle havalı ve seçin görünür. Üste çıktığın zaman yavaş yavaş Seiko'ya geliyorsun. Orada başka markalar da devreye girmeye başlıyor.
Yani oranın üstü yok zaten. Saat konusunda üst biliyorsun.
Şimdi büyük ekranlı saat istersen o fiyat kategorisine ver derler ama.
150 saatlere kadar gidiyor. Yani
daha fazla da özel yapım. İsviçre'de Gepetto ustanın tek başına işlediği saatler var mesela.
Adını bile telaffuz edemiyorsun doğru bir şekilde. Öyle garip garip saatler var ama yılda adam 5 tane saat üretiyor. Her birini milyon dolara satıyor.
Sonra tabii canım. Yani çok gibi. Özel üretim üzerinde özel işlemeler olan çok saatler de var. Neyse konuyu çok fazla dağıtmayalım. Hani akıllı saat tarafında da ucu açık adam şimdi 1000 dolar derse ne diyeceksin?
Çok diyeceğim. Ne
ben
diyeceğim?
De çok diyeceğim de işte hani öngöremiyoruz şu an. Motorola'nın yaptığı bir açıklama diyor şu ana kadar.
Akıllı saati bence standart saat gibi geniş bir segmente tutmak şu anda yanlış. Bir kere hani yeni bir teknoloji. İnsanların yeni yeni tanışacağı bir şey. Bir de ya telefon fiyatına satıyorsun yani. Şimdi 300...
Ya telefon gibi de olmasın zaten bakıldığı zaman. Sonuçta bir telefon değil. Bir saat, bir aksesuar. Ama şöyle bir şey var. Orada da şeyden vurabilirler. Sonuçta bir aksesuar. Hani aksesuarlara hep dikkat et. Mesela gömleği 200 lira alırsın, kol düğmesi 300 liradır gibi.
İşte o çok enteresan bir fiyatlandırma ama ben açıkçası öyle bir şey deneyeceksen bir de saat diyorsun 2 günde bir şarj edeceksin falan onun külfeti var. Aynen, bir de onu
aynen,
düşün.
Aynen.
Hani saat gidip hani iyi bir saat alıp da 2 sene kolunda taşımayacaksın ki.
Ya Motorola'nın yapacağı şey en kötü ihtimalle LG Line fiyatı olur. 299 dolar. Umarım üstü olmaz. Altı olsun da üstü olmaz.
Yani evet 300 dolar. Bence 200 doları geçmesin bakalım saatte.
Ama ben 300 dolar da vereceksem gider ona veririm yani.
Yani evet aralarında alacaksam da alırım. Onu alırım ama hiçbirini almam ben.
Ben de hiçbirini alırım. Alacak param da yok zaten işin o tarafına gelirsek eğer. Şu an içerisinde dediğimiz gibi tasarım anlamında, donanım anlamında ve piyasaya çıkış anlamında bu 3 saatin, 3 markanın 3 saatinin aşağı yukarı detayları netleşmiş durumda. Bunlara ek olarak tabii ki Android veri tabanlı pek çok firmanın akıllı saatini göreceğiz yıl içerisinde. Hatta bazı saat firmalarının da Android veri için saat üreteceğini de biliyoruz. Bunun arasında belki Swatch'u bile görebileceğiz. Yani ucu açık, çok geniş bir ekosistem olacak. Fiyat anlamında ise son günlerde konuşulan model Asus'tan gelebilir. 150 dolar civarında Android Wear tabanlı bir saat sunacakları söyleniyor. Ve yılın son çeyreğinde piyasada olacağı konuşuluyor. Yani uygun alternatif olursa ki Asus'un da zaten marka algısını düşündüğümüzde biz Moto 360 vesaire diyoruz da belki parlayan yıldız Asus olur.
Olabilir, hiç belli olmaz. Çünkü saatin gelişim süreci biliyorsun. Tasarım, dizayn olayları telefon kadar komplike olacağını zannetmiyorum açıkçası.
Ne olacak canım board'u aldıktan sonra?
Ha yani işte.
Olay kasaya bakar yani.
Kasada ya yuvarlak yapacaksın ya kare yapacaksın. Yani üçgen yapamayacağına göre.
Geçen biri söyledi Android veri tabanlı duvar saat olur mu acaba?
Olabilir aslında. Üstüne ufak bir de panel koyacaksın böyle.
Eski tip o alan. Kuşlu vesaire yani Google kuş falan çıkar öter ya alarm niyetine. Bilmiyorum belki ya ucu çok açık. İleride muhtemelen çok fazla şey göreceğiz gibi. Bu arada şunu söyleyelim. Bu saatlerle ilgili olarak hepsinin ortak noktası var. Üzerlerinde şarj edebileceğimiz USB portu yok.
Evet.
Muhtemelen yine beşik istasyon kullanılacak ama bazı modellerde örneğin Motorola'nın Moto 360 modeli için özel bir şarj teknolojisinin de olabileceği anons ediliyor. Konuşuluyor daha doğrusu. Beklemek lazım. Biz geçtiğimiz günlerde TV2'deki programımızda da aslında anlatmıştık. İnsan vücudundan elektrik üretimi gibi bazı alternatif metotlar var. Ama bunlar olur mu? Olmaz.
Yok, daha erken.
Ama muhtemelen kablosuz şarj gibi yöntemler üzerine çalışıyor olabilir. Hani istasyon 5'in üzerine koy şarj olsun, altı koluna takacak gibi.
Hani biliyorsun hareketle çalışan saatler var.
Seiko'nun var mesela kinetik saatleri.
İçerisinde bir modül vardı, sen hareket ettikçe döner, bir jeneratör üzerinden elektrik üretir. Acaba öyle bir şey yapabilirler mi? Yani kurtarır mı onun ürettiği elektrik?
Yani öyle de işte mesela o Seiko Kinetic'ten bahsettik. Hani şey var onda da. Bir bakıyorsun saat durmuş mesela.
Tabii canım yani.
Öyle sıkıntıları var.
Yani sürekli kolunda olacak.
Acaba özel bir yöntem buldular da pilin bitmeye yaklaştığı itibariyle cebindeki cep telefonundan bari enerji mi transfer edecek?
Ve ortamdaki Wi-Fi sinyallerini şey yapıp.
Ama sıkıntı şu, biz mesela giri ikinci incelemesine de ben eleştirmişim. Yani cihazın üzerinde USB portunun olmaması kötü bir detay. Yani sadece şarj için değil ki, bilgisayara bağlantı ekstra bazı şeyler.
Saat sökmek zaten bir külfet, bir de ekstradan bir şeyin üstüne oturtup da şarj etmek. Hı-hı. En azından şimdi micro USB standart. Hani arkadaşına gidersin, şarjın biter, çıkarı saati takarsın.
Şimdi adam sana şey özel bir unsur adam, verirse.
Aa, senin motor 360'ın olabilir. Ben sana bir tane şey kit ayarladım. İşte şarjı biterse saatini falan. İşte
orada da evrensel kitler çıkar. Sen merak etme. Hepsi de uyumlu kitler de çıkabilir. Neyse toparlayacak olursak eğer. İlk etapta LG G-Watch'u göreceğiz. Türkiye'ye gelir mi? Ben aslında LG'li toplantıda bunu sormuştum. Yani çok sıcak bakmıyorlar.
Senin için getiririz Erdi'cim demediler mi?
Benim öyle bir şey demiyorlar. Keşke onu bekledim. Onu bekledim. Ama öyle bir şey maalesef göremedim. Şöyle bir durum var. Hani pazarı ölçüyorlar. Yani sonucunda onun bir şeyi var.
Nasıl ölçüyorlar? eli kulağımdayı da bekliyorum. Yine hareket yapacağım. Bir şeyin eli kulağımda da.
Şu an kadar birkaç
kere kaçırmışım çünkü programları izlerken fark
ettim. Biz LG G-Watch'un yakın zamanda gelmesi beklenmiyor.
Eli kulağımda değil mi?
Eli kulağımda değil, yakın zamanda gelmesi beklenmiyor. Samsung tarafında muhtemelen Gear 2'nin verili versiyonunu yakın zamanda görürüz. Motorola ise herhalde gelmesi en zayıflardan birisi olabilir. Moto G gibi cihazları Bright Star üzerinden Türkiye'ye geldiğini gördük ama hani Motorola'nın kendisinin şu anda çok aktif bir varlığından söz edemeyiz. Ya şansımız da Motorola da öyle kötü bir dönemde Türkiye'den çıkmış ki. Bu kadar güzel ürünler yapmaya başlamışken Türkiye'de olmamaları gerçekten de bizler adına bir kayıp ve hayal kırıklığı diyerek Android'in diğer tarafına geçelim. Android Auto ve Android TV. TV ile başlayalım çünkü Google 3 sefer denedi, tutturamadı TV işini. Çünkü TV işi kolay bir iş değil. Yani hani
set-top box olayı.
Set-top box olayından ziyade onlar televizyon üzerinden başta bu işi götürmeye çalışmışlardı. Android yazılımını kullanan televizyonlar gibi ama şimdi set üstüne dönüyorlar. Şimdi akıllı telefonu sana kabul ettirebilir, ettiremez. Akıllı saat ettirebilir, ettiremez ama şimdi en zor konu televizyon. Çünkü evin ortak cihazı. Senin 70 yaşındaki deden de bunu izlemek isteyecek. Annen, ablan, kız kardeşin, çocukların da bunu izlemek isteyecekler. Dolayısıyla orada hem kullanım kolaylığı, hem alınabilirlik, hem de eğlence tarafına içeriği sunabiliyor olman lazım. Dolayısıyla zaten Apple'ın da bu zamana kadar beklemesinin sebepleri de hep bu nedenler olduğu söyleniyordu. Duyurusu yapılan Android TV herhalde bu sefer olmuş diyebileceğimiz bir platform. Çünkü arayüz gerçekten de artık tam bir televizyon mantığına yakışabilecek düzeye getirilmiş durumda. İçerik tarafında da yine çok ciddi çalışmalar var. YouTube gibi uygulamaların yine televizyon özel arayüzlerinin olduğunu görmekteyiz. Set üstü kutular var. İşte Sharp gibi firmaların da set üstü kutusu yapmaya başladığını görüyoruz. İçlerinde dediğim bir Tegra K1'i var. Ve Android tabanlı herhangi bir cihazımızı da kontrolcü olarak kullanabiliyoruz. Gerçi bu kutuların kendi kontrolcüleri de var. Xbox kontrolcüsüne benzeyen ama istersen cihazı kullanabileceksin.
Her şeyi bağlayabiliyorsun. Aynen. Klavyeli, milavyeli şeyleri de bağlayabiliyorsun. Özellikle o klavyeli kontrolcüler çok rahat oluyor. Çünkü işin içine internet girdim.
Onun cücük kadar butonları oluyor. Yazmak zor oluyor mesela tarayıcıda.
Tarayıcıda hani böyle harf seçmek, böyle harf seçmek veya hani sırayla tık tık tık seçmek daha da zor. En azından küçük küçük basıyorsun.
O işi çözen Webos oldu. LG'nin televizyonda Webos açıyorsun tarayıcıyı. Katır kütür yazıyorsun.
Ne diyorsun?
Olması gereken de bu. İnşallah diğerlerinde de bunu görürüz. Çünkü akıllı televizyon özellikleri diye. Biz mesela Intel'le ortak fikrimizdir. Ya akıllı televizyonun büyüğünü yapsınlar, akıllı özelliklerini çıkarsınlar.
Yani 3000 lira satsınlar. Biz sadece panel istiyoruz arkadaşım.
Aynen,
yok
sadece
yani?
Panel.
Giriyorsun Nive'ye bakıyorsun 70 inç televizyon. Hiçbir şey yok ve odun gibi televizyon. 2 tane HDMI var. Adam satıyor 2000 dolara. Türkiye'de bir 65 inç televizyona bakıyorsun. En ucuzu 8500.
O orayla ilgili olarak yeni evlenmiş ve televizyonunu yeni almış birisi olarak.
Ben de yeni aldım sayılır. Yani ben de çok acı
çektim. Tamam sen daha evlenmedin. Hemen atarlı ama. Sen de çok acı çektin. Şunu söyleyeyim. Hakikaten şimdi akıllı televizyonların pek çoğunda akıllı özellikleri maalesef bir bilgisayar gibi kullanamıyoruz. Özellikle tarayıcı kısmı, internet performansı, flash uyumluluğu, HTML5 desteği gibi pek çok sorundan ötürü işi bilgisayar boyutu zaten başka bir noktada kalıyor. Kendi yazılımlarına bakıldığı zaman çoğunun uygulama havuzu öyle süper zengin değil. Olanları da işte oyun oynamak istediğiniz zaman bir sıkıntısı var. Çoklu ortam göstermek istediğiniz zaman başka sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla hani bakıldığında neden biz 70 inç, 75 inç ya da 55'in üstü herhangi bir boyutta akıllı özelliklere sahip olmayan ama fiyat olarak daha uygun, daha alınabilir televizyonlar bulamıyoruz ki.
Evet, bazen.
Her işin alternatifini bulan Çinler de çözemediler bu olayı yani.
İşte panel tarafında elleri büyük abilere baktığı için orada elleri kolları bağlı. Ya ben şunu anlamıyorum. Şimdi biz özellikle teknolojiyle yakından ilgili olan insanlarız. Hayatımızın her tarafında illaki bir şekilde dokunuyoruz teknolojiye. Şimdi bizim için en fazlasını sunabilen şey ne? Bilgisayar. Yani telefon, tablet, hikaye hepsini baktım mı bilgisayarın olduktan sonra her şeyden en maksimum düzeyde yararlanabiliyorsun.
Faydalanabiliyorsun evet.
Şimdi buna alışkın insanlar işte evinde bilgisayarı var, iş yerinde geliyor bilgisayarını kullanıyor. Ben oturup da Smart TV'ye basacağım da 10 saniyede bir tane uygulama yükleyecek. Sonra tarayıcı takıcıya girmeye çalışacağım. Yazması bir dert, açılması bir dert. Bunlarla uğraşmak istemem ki. Ben alışmışım bastım mı bir şeyin aynen çalışmasına. Öyle. Onun yanına giderim i3'lü, Celeron'lu bir tane HTPC bağlarsın.
Mis.
Hepsinden hızlı çalışır, hepsi her işinde yaparsın.
Aynen.
Daha fazlasını istiyorsan oyun mu oynayacaksın, biraz daha güçlüsünü yaparsın. Yani televizyonu monitör gibi kullanacağım dersen işte git kasanı bağla.
Aynen.
Orada da aslında baktığında sonuç şey.
Peki sen sonuç olarak ne aldın televizyon olarak?
55 inç gittik smart aldık ama ne smart aldık? Bir kere smart tuşuna bastım mı yanlış.
Hangi markadan aldın sen televizyonu?
LG.
LG'den aldım. Ben de hep konuşuyorduk Ender'le de beraber. Benim de amacım 55'in üstü bir boyut olsun. Fiyatı da çok uygun olsundu.
Yok.
Ben de bütün markaları gezdim dolaştım. Hani acaba dedim plazmada yakalar mı? Şimdi plazma TV almak istediğiniz zaman da orada alınabilecek en iyi televizyon. Panasonic'in Neo plazmaları. O da zaten ateş pahası bakıldığı zaman. 55'in en pahalısını bugün hani 4000 dolara belki bulunabiliyor ama 55'in üstüne çıktığınızda en ucuzu 7000-8000 dolara geliyor. Evet. Curve'ler, o kavisli TV'ler vesaire onlar hayal. Onlar hayal zaten.
Böyle bakarsın arkanın önüne gider.
Sonra ben ne yaptım? Birden çok uygun fırsat çıkınca önüme 58 inç Toshiba aldım. Zaten 58 inç her firmada bulamıyorsun şu an Türkiye'deki ürün gamı çerçevesinde. 58 inç. Gerçekten bir de 55'in üstünde her inç fark ettiriyor ya büyüklük olarak bakıldığında. Kıskanma canım. Benimki senin sayılır yani. İstediğiniz an gelip izleyebileceğin kalabileceğini diyorsun.
Ya benim televizyonum bozulmaya başladı. Acaba iade edebilir miyim? İade edebilirsem o Toshiba'dan ben de biraz...
Belki sana da indirim kuponları biriktirmek gerekiyor aslında buradan istifade edebilmek için ama öyle bir özel fırsat çıkınca uygun sayılabilecek bir fiyata 58 inç Toshiba aldım. Gayet de memnunum. Arayüzü gerçekten hızlı. Bir önceki bölümde Dijitürk'ten bahsetmiştik. Şimdi üzerine televizyonu da kurmuş olduk. Oturma odası tamam yavaş yavaş belki mutfağa doğru kayabilir. Beyaz eşya maceralarımızda belki başka bir videoda anlatırız diyerek Android TV'ye geri dönelim. Bence olmuş. Çok sayıda firmanın set üstü kutusunu göreceğiz. Bir kısmında Tegra K1 olacak. Şimdi Android L işletim sistemindeki grafik tabanlı geliştirmelere dikkate aldığımız zaman Google'ın Android TV'yi ağırlıklı olarak oturma odasında oyun ve eğlence amacıyla konumlandırabileceğini söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum.
Katılıyorum. En azından güçlü bir platform oldu. Bu sefer multimedya ve oyun tarafında eli daha güçlü olur. Biraz daha geniş bir kesime hitap edebilecek seviyede en azından uygulamaları çalıştırabilecek bir hale gelmiş. Arayüz zaten gerçekten başarılı. Rahat bir kullanımı var. Yani televizyon için olmuş açıkçası. Güzel. En azından televizyon içine de gömülü değil. Sıkılırsan ihtiyacın olmazsa değiştirmek istediğin bir atarsın, yenisini bağlarsın. O en doğru karar olmuş ve bence o iş biraz daha karlı. Hem donanımlardan daha fazla verim alabiliyorsun. Pil derdin yok. Soğutma derdin yok. Koy bir tane heatsink. Üstüne de cücük kadar bir fan koy. Gönder gitsin.
Şimdi tabii Tegra K1'li set üstü kutuları dikkate aldığımızda Amazon Fire TV'si Snapdragon 600'de bayağı cılız kalacak onun yanında. 64 bit, 192 çekirdekli Kepler grafik mimarisi vesaire. Ama öyle zannediyorum ki ileriki jenerasyonlarda pek çok firma 805-810 Snapdragon işlemcili ya da Tegra K1'li set üstü kutularını koyar. Gerçekten de hani belli kullanım senaryoları çerçevesinde PlayStation 4 ya da Xbox One'a ihtiyaç duymadan belli başlı oyunları, hele ki zaten şimdi Nvidia tarafında Half-Life 2 gibi popüler PC yapımlarının da o tarafa push edilmesi, yani ittirilmesi, orada yaygınlaştırılmasını da dikkate aldığımızda ve üstüne üstlük IO'da gösterilen Unreal Engine 4 tabanlı demoyu da hafızalarımızı tekrar ön plana çıkardığımızda güzel şeyler gelebilir.
Olacak, olacak. Yani bir PC hiçbir zaman bir konsol olmayacak, onu ben söyleyeyim.
O zaten olamaz canım.
Hani Half-Life 2'den bahsettin, o örneği de söyleyeyim.
Yine söyleyeyim, cücük kadar kutuza sen şimdi hani PlayStation 4 randımanını da beklememen lazım.
Half-Life 2 dedin aslında, güzel, gerçekten iyi bir gelişme ama 2002-2003'te çıkan oyuna şimdi Tegra versiyonuna bir bakıyorsun, 720p'de aç YouTube'da, texture mekture Allah'a emanet.
Ya zaten şöyle bir durum var, hani onu cep telefonu oynadığınız zaman sende bir heyecan yaratıyor da TV'ye bağladığınız zaman zaten konsoldu, şuydu, buydu derken etkileyiciliğini kaybediyor.
Evet, gideyim niye... TV kutusundan hani konsolum varsa, bilgisayarım varsa, televizyon onu bağlar, onu da oynarım arkadaş.
Neyse, Android TV'nin kazanı Nvidia olacak gibi oradan ekmek.
Akıllı telefon, tablet işi gittikçe
tablet yapıyor. Tablet bir yere kadar da telefondan tutturamadılar. 2007-2008'lerde 100 dolara mobil internet cihazıyla hiç alakası olmayan yerlere geldik ama TV'den belki ekmek yerler gibi görünüyor diyerek Google'un bir de Android Auto adını verdi. Otomobillere yönelik platformundan bahsedelim. Şimdi otomobiller artık yeni trend, yeni akım çünkü... Akıllı telefon rekabeti zaten belli bir noktaya geldi. Televizyonlar ve teknoloji dünyasındaki diğer pek çok yarışta artık taşlar 3 aşağı 5 yukarı yerine oturmuş durumda ama otomobil yeni bir alan. Geniş bant internet, işte her yerde internet erişebilmek gibi durumların yaygınlaşmasıyla birlikte artık araçların da birbiriyle haberleşebildiği, konuşabildiği, internete çıkabildiği durumlardan bahsediyoruz. Apple'ın CarPlay'inden sonra zaten şaşırmadık. Google'da Android Auto'yu tanıttı. Destek veren cihaz otomobillerde ne yapıyorsunuz? Telefonunuza kabloyu bağlıyorsunuz. Ekran birden dashboard'daki ekran oluyor. Ve sonrasında işte sesli komutlarla arabada telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz, haritalardan faydalanabiliyorsunuz, internete girebiliyorsunuz.
Müzik güzel. Kontrol butonları varsa birçok araçta onları da kullanabiliyorsunuz.
Spotify gibi servislerden istifade edebiliyorsunuz. Ki Spotify bence araç için çok güzel bir kazanım.
Evet, çok eğlenceli olabilir araç içerisinde Spotify kullanmak. Bu sefer olmuş yani artık. Biliyorsun Tegra, bu akıllı cihazları biz görüyorduk. Tegra işte Lamborghini'ye girdi, işte ekrandan bir şeyler oldu. Tesla'da
1 milyon liralık arabaya Tegra 1.
Ondan sonra işte Tesla'da bir ortada kocaman 17
15 mi 17 miydi galiba.
Kocaman ekranda.
O da işte çok çirkin. Araba mükemmel görünüyor ama o ekran çok, çok çirkin görünüyor hani ya.
Zorla monitör koymuşlar gibi. Dikine monitörü bağlamışlar gibi duruyor. Otomobil işi machine to machine Skynet'e doğru gidiyoruz. Ben onu derim. machine to machine her şeyi.
Stephen Hawking de geçen günlerde onu söyledi.
Ben...
Sen de yeni bir Stephen Hawking'in Türkiye versiyonu musun acaba?
Bilmem, öyle miyim?
Evet, yani otomobillerle ilgili şunu söylemek gerekiyor. Pek çok firma zaten otomobil üreticisi Android Auto'yu destekleyeceğini açıkladı. Yılın sonlarına doğru pek çok büyük firmadan, global otomobil firmasından bu araçların geldiğini göreceğiz. Dediğimiz gibi güzel de oldu. Üstüne üstlük bu araçlarda bir de kablosuz şarj olursa, bizim mobilitenin ilk bölümünde o Dodge'dan bahsetmiştik hani.
Hatırlıyorum.
Ekranın altına bir boşluk olup oraya telefonu koyarsak yani mis gibi olur. Yani bir yandan akıllı telefon özelliklerini araç içerisinde kullanırken diğer taraftan da şarj edebiliriz.
Gerçi kabloyu bağlayacağız hani görüntüyü aktarmak için, ama orada büyük ihtimalle şarj da.
İşte mümkün olduğu kadar kabloyu azaltabilecek bir metot geliştirilirse çok da. Çünkü neden? Hani şunu söylemek istiyorum. Bu boşluğa telefonu dik yerleştirip arka taraftan kablo bağlantısını yapıp aynı zamanda alttan pet ile şarj edersen güzel bir kombinasyon olur.
Mis.
Gerçekten ne güzel olur diyerek Android tarafındaki bir diğer haberimize geçelim. Şimdi Android L videomuzda Android One'dan bahsetmiştik. Ama ne demiştik? Platform tarafında hangi chipseti kullanacakları bilinmiyor.
MediaTek
demiştik. MediaTek demiştik. O tuttu zaten. İlk çıkacak bu $100 seviyesindeki Android One tabanlı cihazlarda MediaTek'in 65-75 işlemcisi kullanılacakmış. Cortex-A9 tabanlı. Kaç çekirdekli olduğu bilinmiyor ama şimdi $100'lık bir işlemciden cihazdan bahsediyoruz. Tek çekirdek olması muhtemel. Çift çekirdek olursa da sürpriz olmaz. 1 GHz'de çalışıyor. Ve PowerVR 5 serisi. Hangi model olduğu bilmiyorum. GPU'su var. Zaten platformun içerisindeki kontrolcü QHD. Yani 960'a 540 destekliyormuş. Yani
530, 531 çıkarsa şaşırmayalım. Ben öyle diyeyim.
Ya 540 da çıkarsa çok sürpriz olmaz. 540
ama daha üst ekranı sürebilir. Gerçi onun
orada bir limitleme yapmışlarsa.
Başka yerden de yapılmış oluyor. Doğru diyorsun. Bence tek çekirdekli olmaması şöyle işe yarar. Biliyorsun Android en azından çekirdeği güzel bir şekilde kullanabilir hale geldi. Tabii ki fiyata nasıl yansıyor bilmiyorum. Şu an biraz hayali konuşuyorum ama İki tane A7 olsa bence tek A9'dan daha başarılı olurdu diye düşünüyorum. Bir de A9 artık çok öyle kullanılan bir chipset de değil biliyorsun. Bir en son Huawei'in P7'sinde gördük. Bayağıdır da onun dışında ortada yoktu.
Niye öyle mi? Tegra 4'te de gördük biz onun iyi versiyonunda.
Kim gördü? Nerede gördük?
Göremedik de yani teknik olarak. Cortex A9 Revision 15475 hani sadece Nvidia'nın kodunu bildiği bir versiyonunu gördük.
İşte gördük diye ne oldu? Kimse kullanmadı.
Kimse kullanmadı aynen.
İşte A9 biraz şey enerji verimliliği konusunda. Hantaldı yani o zaman şimdiki zamanın işte 2009'un 2008'in A15'i gibi düşün. O yüzden çok şey düşünmüyorum. Bir de daha akıcılık anlamı işte multitasking biraz işte insanları Android'e başlatabilecek bir platform olması için tek çekirdekle bilmiyorum nasıl bir performans gösterir. Ben biraz da bu tek çekirdek olayına şundan takıldım. Geçen bir şey Facebook'un mühendislik blogunu okuyordum. Hı hı. Şey yapmışlar mesela Afrika'ya gitmişler. Satın alabilen telefonlardan işte toplamışlar alabildikleri kadar. Facebook uygulamasını o telefonlarda nasıl çalıştığına bakmışlar. Şimdi bandwidth yok yani. İnternet doğru düzgün hızlı, yüksek hızlarda çalışan altyapı yok. Telefonlar ucuz ve yavaş. Bakmışlar işte uygulamaları nasıl geliştirebilir. Orada şöyle bir cümle vardı. Telefonların çoğu çok tek çekirdekli olduğu için uygulamayı başlattığınız anda işte bir sürü araya bir şeyler giriyor. İşte sistemin bir prosesi var. O araya giriyor. Öbür uygulamayı durduruyor. Ve böyle uygulamayı geri plana atıp şişiriyordu.
Facebook'un uygulaması için normal.
İşte yok işte %60'a yakın kapladığı alanı düşürmüşler. Yükleme sürelerini
%40'a yükseltmişler. Ama diyorum ya normal. Facebook'un o kütle gibi uygulamasını dikkate aldığımızda hani dünyanın en hızlı uygulaması değil çünkü. Sağını
solunu toparlamışlar. İşte dediğim gibi tek çekirdekli olduğu zaman sistem araya giriyor bir şey işlemi gerçekleştirebilmek için ve diğer her şeyi ikinci plana atıyor. O işlem tamamlanana kadar da senin uygulaman işte yavaşlıyor, takılmaya başlıyor. Bu da günlük kullanım deneyiminde pek şey değil. O yüzden
ya orada işte A9 tabanlı olması belki bir kurtarıcı etken oluyor. Çünkü A7'de zaten
hani frekansı da kurtarmıyor 1 GHz.
Ya şunu, ama şuna dikkat etmek lazım.
İlk revizyon hani silikon gibi.
$100'ın altında belki 80-90 dolara satılacak cihazlardan bahsediyoruz. Onlar da zaten süper akıcı bir deneyim beklememek gerekiyor. Tabii ki isteğimiz arzumuz o. Ama sonucunda hani göz var, nizam var. Cihazın donanımı belli, yazılım tarafı belli, uygulamalar belli. Facebook diyorsun yani cihazı en çok yoran uygulamalardan bir tanesi zaten başlı başına bakıldığında. 65-75 MediaTek zengin olmaya devam edecek gibi görünüyor. Yakında piyasa değeri bizim bildiğimiz dünyada bir üreticilere geçerse de şaşırmam yani.
Yani kaça satıyorlar ki acaba? Çok para kazanıyorlar mı acaba? Lisans ödüyorsun arma ondan sonra.
Valla ben onları...
Ama milyarlarca sattığını düşünürsen tabii.
Ben onları AMD'nin Fusion için yapmış olduğu heterojen sistem mimarisi zirvesinde görmüşüm. Halleri, keyifleri çok yerinde. Kakarak, kere gülen mühendisler yani MediaTek çalışanları. Keyifleri yerindedir yani onların. Ona diyecek bir söz yok. Android tarafında şunu da söyleyelim. Android L işletim sistemi şu an geliştirici ön izleme sürümüyle mevcut. Piyasaya da ne zaman çıkacağı bilmiyor ama Google son barayları dedi. İlk açıklamayı yapan da HTC oldu. Dedi ki Google bize kaynak kodların bitmiş halini verdikten sonraki 90 gün içerisinde biz HTC One M8'e ve One M7'ye bu güncellemeyi vereceğiz. Bununla birlikte Motorola tarafından da Motorola'nın kendisi olmasa da bile ülke ofislerinden bir tanesi tarafından Moto G gibi cihazların bu güncelleme alacağı doğrulandı. Aynı zamanda Sony ve Samsung tarafında Galaxy S4 ve Sony'nin yine Xperia Z Ultra'sı gibi cihazların Play Edition versiyonlarını da alacağı doğrulandı. Öyle zannediyorum ki yıl sona ermeden önce pek çok cihazda Android L güncellemesinin alınacağını görürüz. Yeni Android L'yi kullanan yeni cihazlar da yine arka arkaya piyasaya girer. Bunun dışında iOS ile ilgili senin söylemek istediğin bir şeyler var mı ekstra atlamamız gereken?
Canına sağlık.
Yani genel olarak bakıldığında hani çok önemli duyuruların yapıldı. Bizim gidemediğimiz, Google maalesef Türkiye'den herhangi bir gazeteci götürmedi. 5 sene boyunca aynı gazetecileri götürdüler. Hani bakıldığında isim isim hatta hani burada belki söyleyebiliriz ama bu doğru olmaz diye düşünüyorum. Hani Türkiye'de bu kadar ticari anlamda kazanım olan bir firmanın buradan oraya gazeteci götürmemesi.
Ve internet şirketinin internet yayıncılığına ilgi göstermemesi, internet yayıncılığına destek olmaması.
Ha onu şöyle söyleyeyim. Ben onu gittim Google'cularla da görüştüm Google çalışanlarıyla. Dedikleri şey şu. Siz zaten bizim istediğimiz şeyleri anlatıyorsunuz. Biz bizim derdimizin anlatılamadığı yerleri değerlendirmek istiyoruz. Yani hani bu
paşam.
Nasıl bir
oldu paşam.
Açıklamadır ben anlamış değilim ama.
Bence bu Türkiye ofisinin vizyonu ama şey değil yani. Google'ın vallahi global bir vizyonu ise vay hallerine.
Google IO'ya bakıldığı zaman popüler YouTube bloggerlarını bile, yani medya şirketlerini, basın kuruluşlarının üzerine ek olarak YouTube bloggerlarını bile götürmüşler.
Demek ki yani internet medyasına bir önem gösterip onları bir şekilde
Türkiye
şey yapıyorlar.
Türkiye tarafında bilmiyorum yani. Türkiye'de bazı noktalarda bazı kararlar analitik olarak alınmıyor gibi görünüyor. Yani sonucunda ya bakıldığı zaman herkesin yaptığı iş ortada. Bu konuda takdiri sizlere bırakıyoruz diyerek. Ha, son olarak şunu eklemek istiyorum Ender. Onu da atlamadan geçmeyelim. YouTube tarafında çok önemli açıklamalar aslında oldu. IO ile birlikte ve benzer tıklamanın yapılan bir etkinlikte. 60 FPS desteği geliyor.
Çok güzel oldu yani.
Çok güzel oldu yani. Özellikle oyun videolarında.
Artık keyifli. Yani oynuyormuş gibi izliyorsun.
GoPro videoları da yine çok daha güzel gösterildi. 60 kare saniyesinde video çekebilen tüm cihazların videoları artık çok daha güzel izlenebilecek. Bunun dışında kanallara bağış sistemini getiriyorlar. Aynı zamanda YouTube'daki kanayan yara olan şu telifli müzik kullanımı için YouTube'da anladığım kadarıyla tüm üyelerin sıkıntılarını görmüş olacak ki daha fazla bedava müziği ve ses efektini de sisteme dahil etmiş durumdalar. Zaten dünyanın en büyük video servisiydi. Şimdi daha da büyüyecekler ve ama şöyle bir durum var. YouTube tarafında Google'un yeni yarattığı bir lisans sözleşmesi var. Bunu imzalamayan şarkıcıların şarkıları kaldırılacakmış galiba. Hani bu türde de bazı şeyler var. Ne güzel mis gibi izliyorduk işte.
Açık dinliyorum
şarkıları. Ya ben evde şey yapıyorum mesela. Bir radyo açmak yerine zaman zaman YouTube açıyorum. Herhangi bir mesela popüler kanallar var. YouTube hesapları var işte. Örnek veriyorum elektronik müzikle ilgili bir hesap var. Onun playlistini başlatıyorum. Onu dinliyorum
sabah
mesela.
Çalıyor, evet.
Sabah kadar çalıyor.
Güzel. Ben daha çok radyo tabanlı çalışıyorum ama.
Evet bu haberle de birlikte Türkiye'deki mobil teknolojilerin 60 kare saniye hızındaki tek programı Mobilite'nin de bu haftalık sonuna gelmiş olduk. Bizden şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Aynı zamanda görüş ve önerilerinizi lütfen videonun altında forumlarımızda da bizlerle paylaşın.
Hoşçakalın.
Yeah.